Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, vatanımızı, İslam alemini, dünyamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Bütün tasalarımızı, korkularımızı, üzüntülerimizi sururla, sevinçle tebdil eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize her konuda en güzel örnekleri yaşayarak öğretmiş olan, takdim etmiş olan büyük bir lütfu ilahi. Cenab-ı Hak onu bize en büyük nimet olarak anlatıyor, takdim ediyor. Yani sahip olduğumuz nimetlerin en büyüğü, en büyüklerinden birisi de sevgili Peygamberimiz, ona ümmet olmamız ve onun bize örnek bir Müslüman kul olarak takdim edilmesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine baktığımız zaman, hal ve hareketlerine baktığımız zaman, orada hep bir ahenk, bir güzellik, bir itidal, böyle insanı hayran bırakan, insanın çok hoşuna giden, ne güzel ya Resulallah, sözün ne güzel, halin ne güzel, ahlakın ne güzel, duruşun, tebessümün, konuşman, yürüyüşün ne kadar güzel ya Resulallah dedirten ve bu şekilde insanı hayran bırakan bir güzelliği var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Her şeyin ahseni onun hayatında, her türlü davranışın ekmeli, ecmeli onun hayatında. En mükemmel, en güzel ve en ahenkli olan bir hal, Allah Resulü'nün hali. Hani sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'ın halini sorunca Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize, ey Ayşe, bize Allah Resulü'nün çok hoşuna giden, çok beğendiğin bir halini anlat dediklerinde mübarek annemiz, hangi işi, hangi ameli bizi hayran bırakmazdı ki diye başlıyor söze. Yani onun her türlü ameli, davranışı, sözü insanı hayran bırakacak güzellikte idi diye o şeyini, kanaatini veya o müşahedesini bizlere aktarmış oluyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize kulluk hayatımızda, işlerimizde hep orta yolu tutmamızı, en güzelini yapmamızı, itidalli olmamızı öneriyor, tavsiye ediyor. Yani ibadetlerinizi vaktinde, saatinde benim yaptığım gibi yapın diyor. Kendinize göre bir kısım ibadetler, zikirler, yorucu ibadetler ihdas ederek boşu boşuna büyük yorgunluklar altına kendinizi sokmayın diye tavsiye ediyor. Biraz sabahtan, biraz akşamdan, belli vakitlerden istifadeyle kulluğunuzu güzel bir şekilde devam ettirin tavsiyesinde bulunuyor. Bu itidalle ilgili olarak Edirneli Hatemi, Efendimiz Aleyhisselam'ın da bu sözlerinin bir açıklaması mahiyetinde şöyle diyor. Erişir menzili maksuduna aheste giden, tiz reftar olanın payine damen dolaşır. Ağır ve temkinli hareket edenler, gitmek istedikleri yere kolaylıkla varırlar. Ağır ve temkinli hareket edenler, itidalle hareket edenler, gitmek istedikleri yere kolaylıkla varırlar. İşlerinde lüzumsuz yere acelecilik edenler ise çok defa engellerle karşılaşır, elleri ayakları birbirine karışır. Kıymetli dinleyenlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itidalli olmaya, amellerinde, işlerinde orta yolu tutmaya o kadar ihtimam gösterirlerdi ki gözümün nuru dediği ve çok sevdiği namaz ibadetini bile orta halde yapmayı emreder ve bunda da aşırı gitmemeyi öğütlerdi. Hem kendi namazlarında, hem cemaate namaz kıldırırken, hem başkalarına namazı tavsiye ederken, hem başka mescitlerde cemaati imamlık yapan kişilere hep itidalli olmayı tavsiye ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu tabi bizlere de örnek olacak. Zaman zaman böyle camilerimizde, cemaatimiz içerisinde uzun okuyan hocalardan müşteki olan kişilerle karşılaşıyoruz. Çünkü herkes aynı seviyede değil. Bir imam bakmalı, cemaatine şöyle gözden göz geçirmeli. Hani malumunuz imam mihraba geçtiği zaman şöyle bir arkasını döner, bir cemaati gözüyle süzer. Sonra işte saflara sık tutun, Allah Rabbi üzerinize olsun diye der. Bunlar hep Efendimizin sünnetinde olan şeyler. Peki nedir hikmeti diye baktığımız zaman, imam mihrapta dönüp baktığı zaman cemaatin haline bakması lazım. Biraz şöyle gözlerin içine bakması lazım. Kimler yaşlı, kimler genç, arkada hanımlar var mı, hanımların kocan çocukları var mı? Oradaki namaza zar zor gelmiş 70-80 yaşındaki amcamız, dayımız ne kadar tahammülü var? Ne kadar okusam buna kaldırabilir? Abdesti sıkışabilir mi, sıkışmaz mı? Bunların hepsini dikkate almak lazım. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep böyle yapardı. Cemaat içerisinde zor durumda, yani zor ayakta duran veya abdestini zor olan kimseler falan varsa Allah Resulü namazı kısa tutar, kısa okurdu. Veya orada hanımlar varsa, çocuklar varsa, ağlayan çocuk varsa onları dikkate alır, namazı kısa tutardı. Geçen Ankara'da Kocatepe Camisi'nde bir olay başımıza geldi. Namaza durduk. Cuma namazında kalabalık. Bayağı cami, koca cami altı üstler tarafı doluyor cuma namazında. Hanımlar da gelmiş anlaşılan. Ve imam efendi tam namaza durdu. Çocuğun bir aklı ağlamaya başladı. Ama nasıl ağlıyor? Böyle sanki bir merkezden talimat almış gibi imam Allahu Ekber dedi. Elimizi bağladık. Tereddüt etmeye başladı. Ağlıyor. Normalde o büyük camilerde hoca efendiler ağır namaz kıldırıyorlar. Yani çünkü cemaat kalabalık ve namaz da onu gerektiriyor. Fakat o mihraptaki hocamız Allah razı olsun o çocuğun ağlamasını dikkate alarak hemen seri bir şekilde Fatiha'yı okudu. Peşinden çok kısa aşırı sefer okudu, ayet okudu, selam verdi. Sonra anne çocuğunu aldı ve hem çocuk ağlamasını kesmiş oldu hem cemaat rahatlamış oldu. Ama dese ki ya çocuk ağlamayı versin, ben burada cuma namazı kıldırıyorum, tabii ki bir sayfa okuyacağım falan dese cemaat de mutazarrır olurdu. Çocuk da ağlamaya devam ederdi. Anne de rahatsız olurdu. Bu bakımdan Efendimiz Aleyhisselam bütün hususlarda hep itidali. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten ortamına göre davranmak, insanların halini dikkate almak, kimin gücü neye yeter onlara dikkate almak. Yüce Rabbimiz la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye vüs'atının, takatının, fevkine bir şey yüklemez buyuruyor. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Biz ne yapıyoruz? Ya kendimize ya başkalarına güçleri yetmeyecek veya çok zorlanacakları şekilde muamele ediyoruz. yük yüklüyoruz veya bir şeyler talep ediyoruz. Yine sevgili Peygamberimiz bu Azm-ı Cebel'i Medine'de taşra kenar bir yerde bir mescide imam tayin etmişti, namaz kıldırıyordu. Tabi Muaz bin Cebel çok seçkin bir sahabe, alim bir sahabe, ehli Kur'an bir sahabe, namaz kıldırıyor, seve seve kıldırıyor. Fakat cemaat içinde yaşlılar buna dayanamadığı için zaman zaman uzun okuyuşlarından gelip Allah Resulüne şikayette bulunuyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, Muaz çok uzun okuyor, yoruluyoruz ve zorlanıyoruz, buna bir şey söyleyin. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Muaz'ı çağırıyor ve çok sevdiği Muaz'a, çok sevdiği, en sevdiği sahabeden bir tanesi, hel ente fettanun ya Muaz, sen fitneci misin diye soruyor. Ey Muaz, sen fitneci misin? Bu kadar ağır bir hitapta bulunuyor Efendimiz Aleyhisselam. Hayırdır ya Resulallah, ne oldu diye şey yaptığı zaman böyle böyle uzun okuyor ve insanları camiden, mescitten soğutuyorsun, onlara ağır geliyor, cemaatin durumuna göre davran tavsiyesinde bulunuyor. Bakınız burada yine Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadetteki itidale ilgili bazı tavsiyeleri var. Bu konunun bizim için önemli olduğu kanaatini taşıyorum bu bilgilerin. Tabii iki türlü kıymetli kardeşlerim. Yani ibadet söz konusu olunca toplumumuzda iki türlü bir ifrat tefritin olduğunu görüyoruz. Birinci ifrat, hiç ibadetle alakası olmayan insanlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiği beş vakit namazı, işte bir ay orucu, zekatı, farz olan ibadetleri bile yapmaya yanaşmayan, ondan uzak duran bir kesim var. Şimdi bunlar için söyleyeceğimiz itidal, o yanlışlardan vazgeçip Allah'ın farzlarını gerektiği şekilde yapmalarını tavsiye etmek. Bunlara gevşek durun, uzak durun demek doğru olmaz. Bir grup, onlar Efendimizin tavsiye ettiği şekilde dikkat davranırlar. Bir grupta var ki bunlar da ibadette ifrata gidenler de olabiliyor. Yani namazında, orucunda, zikrinde, fikrinde böyle. Yani Resul Efendimizin bile aşırı karşılayacağı, ya bu kadar da değil diyeceği şekilde olanlar da olabiliyor. Burada orta bir yolu, güzel bir yol tutturmak gerekiyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam mescide geliyor. Medine'de, Mescid-i Nebevi'de. Bakıyor ki iki direk arasına uzatılmış bir ip. Merak ediyor. Buyuruyor ki bu ip nedir? Kim koydu buraya? Ne maksatla koydu? Sahabiler, ya Resulallah, bu sizin zevcelerinizden Zeynep binti Cahş'a ait bir iptir. Namazda ayakta durmaktan yorulunca o kadar uzun duruyor ki namazda, yorulduğu zaman bu ipe tutunuyor. Yani kıyamını daha da uzatmak için, daha uzun namaz kılabilmek için bu ipe tutunuyor ve ayakta durup işte duaları okuyarak, ayetleri okuyarak kıyamını devam ettiriyor dediler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu hemen çözünüz. Biriniz istekli olduğu zaman nafile namaz kılsın, yorgunluk ve gevşeklik hissettiği zaman ise yatıp uyusun buyurdu Buhari Teheccüd 18. Cabire bin Semre radıyallahu anhuma diyor ki, namazlarımı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Yani mümkün mertebe cemaati devam eder, Efendimizin yanına gelir, onun arkasında kılardım. Onun namazı da hutbesi de normal uzunlukta itidal üzere idi. Bu hutbelerde öyle, namazlarda öyle. Bir dostumuz, eski İstanbul müftülerinden Bekir Haki Efendi ile ilgili bir hatırasını bizimle paylaştı. Diyor ki yaşları diyor işte 90'la balığı olmuştu ve rahatsızdı, ayakları rahatsızdı. Ben ona hizmet eder, zaman zaman da onu cuma namazlarına götürürdüm. Yine diyor bir gün diyor bir Fatih'te bir camiye, Dülgerzade camisine, Dülgerzade İbrahim Efendi camisi herhalde, ona götürdüm diyor. Fakat olacak ya diyor, havada biraz soğuktu. İmam Efendi de uzun bir hutbe okudu. Peşinden uzun bir namaz kıldırdı. Tabi Bekir Aki Efendi yaşlı olduğu için dayanamadı ve abdesti bozmak durumunda kaldı. Altına kaçırdı. Rahatsız oldu. Sonra aldım onu götürdüm. Daha sonra o imamla karşılaştığı zaman hep ona serzenişte bulundu. Kardeş sen efendim uzattın ama biz namazı kılamadık. Abdestimiz bozdu, tutamadık. Böyle yapmasanız daha iyi olur. Cemaat düşünün daha iyi olur diye. O imama diyor böyle ikazda bulunmuştu. Haklı bir ikaz tabii kıymetli kardeşlerim. İyi bir Müslüman, ölçülü ve dengeli bir insan her türlü davranışında, işinde ve sözünde haddi aşmaktan, taşkınlık yapmaktan sakınır. Bu prensiplere uymayanlar dünyada bir takım bela ve musibetlere uğradıkları gibi ahirette de cezaya kederler. Böyle kimseler başka insanlar tarafından sevilmezler. Kendilerinden uzak durulmak istenen kişiler konumuna düşerler. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular. Heleke el mütenatti'un. Söz ve davranışlarında, ibadetlerinde, şurada burada böyle kırık kırık gelen, adeta bir hastalık gibi ileri giden haddi aşanlar, onlar iyi bir şey yapmıyorlar. Onların sonu da harap ya da zarar olacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın bize örneklediği, bize tavsiye ettiği itidalli olma sadece ibadetle ilgili değil, aynı zamanda kalbi duygularımız. Yani kişinin sevgisinde, nefretinde, başkalarıyla olan münasebetlerinde de ölçülü ve itidalli olmasını Efendimiz hep tavsiye ediyor. Sevdiği bir kimse konusunda çok aşırı insan gitmemesi gerekiyor. Nefret ettiği kimseden de tamamen irtibatı kesmemesi gerekiyor. Yani sevgilerimizde, nefretlerimizde, ilişkilerimizde orada öyle bir yol tutmalı, öyle bir itidal yakalamalı ki orada ne kendimiz ne de diğer muhatabımız zarar görmeyecek bir yolu, bir mesafeyi koymamız gerekiyor. Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifi ve adeta böyle şiir gibi, malumunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben şair değilim buyururdu, ben şiir bilmem buyururdu. Hatta işte Kur'an-ı Kerim'e şair diyen, şiir diyen, peygamber şair diyenlere de bir reddi olması açısından Allah Resulü zaman zaman cahiliye şiirlerinden duyduklarını okumak istediği zaman onların vezinlerini değiştirirdi. Yani ya kelimenin yerini değiştirir ya önünü sonunu alarak oradaki kafiyeyi bozardı. Bildiği halde bozardı. Sahabe-i kiram herhalde o şiir öyle değil, şöyle olacak diye o vezniyle kafiyesiyle hatırladıkları zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok böyle mülayim ve mütevazi bir edayla "Lestu ene bi şairin." Ben şair değilim. "Ve ma allemeni ya Rabbi şi'ran." Rabbim bana şiir öğretmedi diye hem Kur'an-ı Kerim'in şiir olmadığı, efendim şair olmadığı hem de otur böyle kafiyeli tunturaklı şeylerinde Kur'an yanında bir anlam olmadığını böyle biraz daha esprili bir dille Efendimiz beyan ederdi. Şimdi burada kişinin sevdiğiyle olan münasebetleri, nefret ettiğiyle münasebetleri, sevgi ve nefrette itidalli oluşuyla ilgili adeta bir şiir gibi Efendimizin bir beyanı var. Tirmizi bir kitabının 60. babında geçiyor. Ahbibi habibeke hevnemme asa en yekune bagidake yevmemme. Ebgıd bagidake hevnemme asa en yekune habibeke yevmemme. Dostunu severken ölçülü sev. Zira günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü bir şekilde buğz et. Çünkü günün birinde dostun olabilir. Ne kadar güzel. Sevgide ve nefrette itidal. Efendimiz Aleyhisselam o Mekke'de kendi düşmanlık yapan insanlarla olan nefretini, buğzunu nasıl öyle ölçülü ayarlıyordu ki, yani yerinde onları kullanıyordu. Neticede onların hepsi Müslüman oldu. Hepsi Efendimiz Aleyhisselam'a bağlandılar ve hiçbirisi ya Resulallah, daha önceki cahil döneminde siz bize şöyle buğz ettiniz, şöyle nefret ettiniz, bizi şöyle kırdınız diye bir şikayeti bulunan olmadı. Yani Efendimiz kendini öyle konumlandırıyordu ki onlar Müslüman olduğu zaman Allah Resulü en çok bizi seviyor yahut da Resulullah bizim en çok sevdiğimiz insan diye söylüyorlardı. Hani Hint, Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olunca Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Hint radıyallahu anh'a oluyor. Ve diyor ki ya Resulallah, Müslüman olmadan önce dünyada benim gözümde senden daha kötü, daha çirkin, daha sevimsiz bir insan yoktu. En çok nefret ettiğim, buğz ettiğim, sevmediğim insan sizdiniz. Fakat iman ettikten sonra Allah şahit ki şu an yeryüzünde, kainatta senden daha bana sevimli, daha güzel bir insan yok. En çok seni takdir ediyor, seni seviyorum diye efendim böyle söylüyor. Bunlar niye? Resul Efendimiz onu kırıcı bir şey söylese, o nefretini ileri götürecek olsa o insanların belki hidayete erme yolu kapanmış olabilir. Erseler bile o daha önceki o kırgınlıklar, şunlar bunlar, nefretteki ölçüsüzlük, buğzdaki ölçüsüzlük insanların gönüllerinde bir yer olarak kalabilir. Ama Efendimiz onu çok dikkatli kullanıyordu. Ayetler geliyordu. Mesela Müzzemmil suresinde Cenab-ı Hak Efendimiz'e vehcurhum hecran cemila, yani müşriklere din tebliğ ettiğin zaman, onları kabul etmediğin zaman, onlara ayrılırken bile onlardan güzellikle ayrıl. Tekrar bir irtibat kuracak, tekrar bağları kuracak şekilde böyle gönlünü kopararak ne haliniz varsa görün, defolun gidin, alakaları, bütün alakaları, bağları kopararak bir ayrılış değil. Tekrar irtibatı kuracak şekilde bir ayrılış. Bu bir incelik gerektiriyor. Bu bir kalbi kıvam gerektiriyor kıymetli kardeşlerim. Bunları tatbik ede ede, göre göre tatbik ede ede bunlara alışmamız lazım. Kendimizi eğitmemiz lazım ki bu güzellikleri yer yerince tatbik edebilelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını da bu güzel ahlak ile yetiştiriyor. Onları bütün insanlara da örnek olarak takdim ediyor. Vehb bin Abdullah radıyallahu anh bir hadisesini şöyle anlatıyor kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş ilan etmişti. Bu sebeple Selman Ebu Derda'yı zaman zaman ziyaret ederdi. Bir ziyareti esnasında hanımı Umud Derda'nın üzerinde oldukça eskimiş elbiseler gördü. Yani Selman, Hazreti Selman geliyor, Ebu Derda radıyallahu anh'ın yanına geliyor, evine geliyor. Bakıyor ki hanımı da orada, üzeri de eskimiş, böyle neredeyse kopmuş vaziyette elbiseler. Ona bu halin ne diye sordu kadın. Kardeşin Ebu Derda dünya malı ve zevklerine önem vermez. Böyle ondan dolayı da zahide bir hayat yaşar, bizi de böyle ihmal eder bundan dolayı. Tam o konuşma yapılırken Ebu Derda eve geliyor. Hazırlattığı yemeği Selman'a ikram ediyor. Buyurun yemeğinizi yiyin, ben oruçluyum. Hazreti Selman, sen yemedikçe ben de yemem diye karşılık veriyor. Bunun üzerine Ebu Derda sofraya oturup yemek yiyor. Gece olunca Ebu Derda teheccüd namazı kılmak için hazırlanıyor. Ama biraz erken vakitlerdi. Böyle sabaha yakın değil. Diyelim ki işte 12'de yatıyor, 19'da yatıyorlar. İşte 12'yi 1 gibi kalkmak için bir hazırlık yapmaya çalışıyor. Selman diyor ki uyu. Şimdi kalkmaya müsaade etmiyorum. Ebu Derda uyudu. Bir müddet sonra tekrar kalkmaya davrandı. Selman yine uyu diyerek kalkmasına mani oldu. Gecenin sonlarına doğru Selman şimdi kalk dedi. Birlikte kalkıp namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya şu nasihati verdi. Yani Ebu Derda çok meşhur bir sahabe. Selman, Hazreti Selman fakih ve gerçekten çok gün görmüş. Efendimiz Aleyhisselam'ın çok takdir ettiği bir büyük sahabe. Ama orada bakıyoruz. Ne yapıyor? Ebu Derda'ya bir ihtidal öğretiyor. nasıl davranması gerektiğini öğretiyor. Ve diyor ki ey Ebu Derda, senin üzerinde Rabbinin, nefsinin ve ailenin hakkı vardır. Hak sahiplerinin her birine hakkını ver. Bu çok güzel bir sözdür. Çok güzel bir ölçü bize vermektedir. Ölçülü olmaya ne kadar gayet göstersek yine de azdır. Çünkü çoğu zaman hareketlerimiz, hal ve hareketlerimiz ölçüsüz olabiliyor veya ölçüyü taşabiliyor. Yani işin içerisinde biraz azgınlık, biraz tuğyan, biraz ölçüyü taşma, sınırı aşma gibi şeyler insanın hal ve hareketlerinde olabiliyor. Dolayısıyla bizi bu ölçülü davranmaya teşvik edici örnekler, hadis-i şerifler, bu sahabenin uygulamaları çok etkili oluyor. Kıymetli kardeşim üzerimizde diyor ki senin üzerinde Rabbinin, nefsinin ve ailenin hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını ver. Daha sonra Ebu Derda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gidip olup biteni anlattı. Resul Efendimiz Aleyhisselam Selman doğru söylemiş buyurdu. Kıymetli dinleyenlerim, görüldüğü gibi ashab-ı kiram birbirlerini uyararak orta yolda ilerlemeye gayret ederlerdi. İkaz edilen kimse de hiçbir zaman kırılıp gücenmeden arkadaşını dinler, ona tabi olurdu. Bu Ebu Derda Selman olayında Hazreti Selman'ın dirayeti kadar Ebu Derda radıyallahu anh'ın hakka uyma, kardeşliği gözetme ve arkadaşı iyi geçinme gibi güzel ahiretleri de, hasletleri de ortaya çıkıyor. Yani iki tarafta da bir güzellik var. Yani dik başlık olabilir, sen niye bana bunu böyle yapıyorsun diyebilir, sen niye geldin işimize karışıyorsun diyebilir. Yani orada yani çiğ insanların sergilediği bir tavır sergilenebilir ama bakıyoruz o da olgun, diğeri de olgun. Efendimizin terbiyesine yetişmiş ne kadar güzel ahlaklı, tertemiz insanlar. Kıymetli dinleyenlerim, netice olarak Efendimizin bu itidalli olması, bizi itidale davet etmesi, yani ecmel, ahsen ve ekmel. Osman Efendi hocamızın da sohbetlerinde ifade buyurduğu gibi Müslüman ahsen olacak, Müslüman ecmel olacak, Müslüman ekmel olacak. Tam bu ahsen, ecmel ve ekmel kelimelerin ifade ettiği şey işte bu itidal. Yani tam böyle ahenkli, yerli yerince davranabilme başarısını göstermek, ne ifrat ne tefrit, orta yol, kıvamlı olanı bilebilmek, bulabilmek, yapabilmek. Netice olarak insanoğlundan ne melek olması beklenmeli ne de haddi aşmasına müsaade edilmelidir. O her zaman insan olduğunun idrak içinde bulunmalı, iyiye talip olmalı ve şeytana uzak durabilme azim ve gayretini göstermelidir. Her hususta orta yolu takip etmelidir. Çünkü itidal, teenni, hal ve gidişçe iyi olmak peygamberliğin 25 cüzünden biridir. Muvatta, Şâr 17, Ebu Davud'da geçen bir rivayet bu. İtidalli olma, teennine hareket etme, hal ve gidişçe iyi olma, güzel olma peygamberin ortak vasıflardan bir tanesi ve peygamberliğin 25 cüzünden parçasından birisi. Yani bütün peygamberlerin ortak özelliği olmuş oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, bu örnekler üzerinden Efendimiz Aleyhisselam'ın bize gösterdiği hal ve hareketlerimizde, konuşmalarımızda, ibadetimizde, sevgimizde, nefretimizde ve bütün ilişkilerimizde o en kıvamlı, en düzgün, en ahenkli, en güzel hali onu yakalayıp uygulayabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin diyor ve hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum.